Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Veri Maç programıyla karşınızdayız. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Sevgili dinleyicilerimiz, futbol gündemini ele alacağız birazdan. Ancak şu hatırlatmada da bulunalım. Siyasette de önemli gelişmeler yaşanıyor ki hele ki artık son 3 gün seçime. 14 Mayıs seçimlerine bu pazar günü yapılacak ve Ankara'da bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili gelişmeler malum. Kendisi önümüzdeki dakikalarda bir basın açıklaması yapacak ve bu açıklama olduğu an biz de sizlere aktarmış olacağız. Bu hatırlatmada bulunarak sözümüze başlayalım istedik. Şimdi geçelim spor dünyasındaki gelişmelere, futbola. Ligimizde hafta içi mesaisi yok, hafta sonu da yok. Az önce bahsettim seçimler dolayısıyla ta ki salı gününe kadar. Salı, önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe oynanacak maçlar. Evet, şu anda Muharrem İnce kameralar karşısına çıktı ve biz şimdi kendisinin yapmış olduğu basın toplantısını dinleyeceğiz.
Haksızlık yaptığım insanlar olmuş olabilir. Bana da haksızlıklar yapılmış olabilir. Ama bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Ve bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, bu ülkenin gazetecileri bunlara değinmediler. Oda TV hariç. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede? Ya bu sahte görüntüler yayınlanıyor. 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey. Yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor. Savcı görevini yapmıyor. Gazeteci Muharrem İnce'ye iftira atılıyor, yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. Ne yazıyorlar? Özel hayatın gizliliği diyor. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa geçmişte yaşandı bunlar. Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Yazıyor gazetecinin birisi. Gerçek ya da montaj fark etmez diyor. Ya gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin. Çünkü gerçek değil. Bunu biliyorsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık banknot. Dekont. Yazıyor, geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Pazar günü. Oğlumun üzerinde 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum. Bana çamur atıyorlar. Ya benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor video düzenliyor. Evi nereden aldın diyor. Ya ben evi 2018'den sonra ev 2016'da almışım. Yazıyor. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor. Bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Döne döne. Her gün bir iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. Şimdi pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıdır, mutlaka. Neden söyleyeyim? HDP var. CHP listelerindeki 77 saadetli, devalı, gelecekli var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak mecliste. Atatürkçülerin o mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Memleket Partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. Mutlaka. Kim saldırırsa saldırsın. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar. İstedikleri kadar montaj dekont yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar. Bu atılan iftiralara saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı, çekilemez diyenlere, o görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın, benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan jiplerden, bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkür ederim.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi dinledik az önce ve adaylıktan çekildiğini açıkladı, bir son dakika gelişmesi. Tabii siyasette tam da 3 gün kalmışken seçimlere taşlar yerinden oynayabilir bu gelişmenin ardından. Biz şimdi basın toplantısını dinlerken pür dikkat izliyorduk. Alanda bulunan partililer bile şaşkınlık içerisinde karşıladı Muharrem İnce'nin ifadelerini. Öyle ki yaklaşık bir saat önce Çağlar'la beraber Öğle Ajandası programında telefon bağlantısıyla Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan'ı konuk etmiştik telefon bağlantısıyla. Kendisi bize söylediğinde aslında bir çekinmeyeceği yönünde bir kanaat belirtmişti. Hı hı. Biz de zaten kulis bilgilerini de biraz bezeyerek bu açıklamaların peşine herhalde büyük ihtimalle çekinmeyecek. Bu iftiralar karşısında sert bir açıklama yapacak, sert tonda konuşacak diye düşünmüştük ama artık ters köşe olarak değerlendirilebilir mi bilemiyorum ama bunu memleketim için yapıyorum ve adaylıktan çekiliyorum ifadelerini kullandı Muharrem İnce.
Çok ters köşe oldu. O kadar ters köşe oldu ki ata etrafında toplanan memleket partililer bile şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Acaba kimseye söylememiş olabilir mi?
Muhtemelen
kararını.
Bireysel kararı. Ya. Adaylıktan çekiliyorum dedi. 45 gündür dedi. Zaten bununla mücadele ediyorum. İşte hı-hı, saraya çıkan CHP'li dediler. Saraydan para alıyor dediler. Evet. İşte bacanaklar çıktı, onlar çıktı, bunlar çıktı, kasetler çıktı. Adaylıktan çekilemez, aldığı parayı geri mi iade edecek dediler. O zaman ben adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim, hı-hı, için yapıyorum. Çünkü bunlar seçimi kazanamazlarsa bizi sorumlu gösterecekler dediler. Evet. Memleket Partisi'ne oy istiyorum her evden. Ve adaylıktan çekiliyorum. Aslında biraz daha muhalefete sitem eden bir çekilme açıklaması oldu.
Peki senin şu dikkatini çekti mi? Mesela tamam çekiliyorum ama şu yönde de desteğimi belirtiyorum demedi hiç.
Demedi.
Bu da enteresan bir
mesele. Mesela şey demedi. İşte Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde oy verin. Evet. Memleket Partisi'ne de doğrudan oyunuzu verin gibi bir söylemde bulunmadı. Sadece Memleket Partisi'nden, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istediğini söyledi.
Yani enteresan. Peki. Ve tabii bu görüntüleri kabul etmeyin. Hani bu böyle bir görüntüm olmadı ki özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olsun. O yüzden ne görüntü benim görüntü, ne ses ne de benim sesim dedim. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir de şu dönemde benim itibarımı koruyamamıştır dedi. Bunlar, hı-hı, alenen iftira, 5 milyon dolarlık dekontta yalan dedi. Ve en önemli sözü de şu ki tam da seçime 3 gün kalmışken Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum dedi Muharrem İnce. O halde biz bu dakikadan itibaren söyleyecek her şeyi söyledik, açıklamayı yayınladık, değerlendirmemizi yaptık ve dönelim kendi gündemimize. Veri Maç programında devam ediyoruz. Serhat abi bizimle misin?
Evet, kesinlikle.
Harikasın. Peki şöyle bir ufak bir siyaset arası vermiş olduk programımıza. Öncelikle öne çıkarmak istediğin bir gündem maddesi var mıdır futbolda? Nereden başlayalım?
Valla futbolda hangi gündemler var diye baktığımızda futbolda en çok şey öne çıkıyor. Transferler öne çıkıyor. Hı hı. Yani daha şimdiden, daha ligler bitmeden, ligin hani aşağı yukarı ne olduğu belli olduktan sonra, artık o tartışmalar yavaş yavaş sona ermeye başladıktan sonra, sen şampiyon olursun ben şampiyon olamam filan tartışmaları, direkt hemen bütün takımlara transferler başlamış gazetelerde.
Evet.
Sağ olsun.
Ben sezonu işte, açmışız.
Ellerini hiç korkak alıştırmıyorlar gerçekten. Mesela aynı gazete Beşiktaş'a 4 tane 10 numara transfer etmiş. Yani, hı-hı, mükemmel bir şey. 10 numara biliyorsunuz hakikaten bir takımda 4 tane olmalı yani. Hani daha maç sırasında 3 10 numarayla oynanır, 30 olur o, değil mi?
Toplayınca 30 numara oluyor.
Şaka gibi yani. Şaka gibi. Bu bir elim ayağım titredi biraz şeylerden. Yani Türkiye gündeminde zaten nereye baksanız bir el ayak titriyor yani. İnsanın bir tarafları bir şey oluyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi dün de yine Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer ayağı vardı. Milano derbisi. O da yani hiç Real Madrid City'den yana alta kalır yoktu değil mi
mükemmel
yani?
Mükemmel maçtı.
Harikaydı. Özellikle o 10 dakika 30 dakika neydi öyle ya?
Kesinlikle.
2-0 bitti. Inter aldı. Ve Lautaro Martinez'in bir kişisel çabası, takdire şayan, işte Dzeko'nun gol atmasa bile.
Hala ne kadar atletik değil mi?
Hala yani. Ben şimdi hep Eto bitmiş bizde bir şey var ya. Aslında Dzeko bitmiş de diyordum ben, evet, ama bitmemiş yani.
Bitmemiş.
Bitmemiş hala. Helal olsun. Peki. Bu arada Hakan Çalhanoğlu da eski takımına karşı oynadı. Evet. Biraz ona dönük tepki de vardı ama o tepkilerin hepsini artık bir noktaya kadar da susturmuşa da
benziyor. O şutta gol olsaydı ne olurdu ama.
Ya mükemmel bir şuttu. Hakikaten yani.
Direkten dönen.
İki golden bile güzel bir şuttu yani.
Evet.
O, değil mi?
Kesinlikle öyle.
Harika.
Ya bir de hakikaten doğru sistemin içerisinde oyuncular başka bir seviyeye Hı-hı. çıkıyor. Ya Hakan Çalhanoğlu'nu ben milli takımda, milli formayla hiç böyle görmüyorum.
Hiçbir zaman görmedik ya.
Ama vallahi, Inter'de, Milan'da, Milan'daki tadı ben daha Hı-hı. çok lezzetli bulurum bu arada.
Orada
Hakan
daha
Çalhanoğlu'nun.
Iyiydi.
Ama Inter'de de, Milan'da da oynadığı futbol çok başka bir seviyenin oyunu. Çok hoşuma gidiyor oradaki futbolu.
Aynen öyle. Çok göz doldu.
Kim olacak peki?
Ben gene Real Madrid diyorum ya.
Yine mi Real Madrid?
Vallahi Real Madrid diyorum. Yani her ne kadar o maçta İbre biraz City'den yana olsa da, çünkü 1-1 deplasmanda alınan bir beraberlik. Hani avantajlıdır her şartta ama Real Madrid orada bir yapacaktır yapacağını. Sizce peki? Sizin tahminleriniz?
Ben hiç istemiyorum. Bu kazanma kültürü, kulüp kültürü devam etsin. Sermaye kazanmasın istiyorum Şampiyonlar Ligi'ni ama bana City bir adım daha yakın geliyor. Artık.
Paris Saint-Germain bayağı bir yaklaşmıştı. Olmadı.
Finalde
değil mi? Bayern'e kaybetti. Pandemi dönemiydi tam da. Bakalım şimdi ikinci zorlamayı da City yapacak. Gelenek mi kazanacak yoksa sermaye mi kazanacak?
Gelenek kazansın. Bu kazanma kültürü Şampiyonlar Ligi'nde daha önce de konuşmuştuk. Yani çok ciddi manada bir şey yaratıyor. O kazanma kültürü Şampiyonlar Ligi'nde kendini çok gösteriyor, belli ediyor.
Evet.
Ne kadar iyi takımlar kurarsanız kurun, iyi oyuncular getirirseniz getirin, o kazanma kültürü yoksa kulübün içinde onu oluşturamıyorsunuz. İşte Paris Saint-Germain, Bayern Münih. Bayern Münih çok etkili bir oyunda Paris Saint-Germain'i yendi.
Evet.
Çünkü hani finallerin takımı olmak kavramı var ya hani. Baktığın zaman futbol tarihine Real Madrid, Milan, işte efendime söyleyeyim Bayern Münih gibi takımlar hakikaten finallerin takımı.
Evet.
Hakikaten
tartışmasız.
Tartışmasız. Ama Paris Saint-Germain, Manchester City bunlar bizim geçmiş dönemden bildiğimiz orta düzey, alt düzey takımlardı. Paris Saint-Germain öyle olmasa da City öyleydi.
Aynen öyle. Çünkü Paris Saint-Germain'in galiba bir 90'ların ortasında bir kupa galipleri falan vardı herhalde.
Evet.
Yani o biraz daha ayrı tutulabilir City'de
ama Şampiyonlar Ligi'ndeydi.
Tabii. City biraz daha işte alt ligleri de görmüş de gelmiş bir kulüp olarak bilinir.
City bir belediye takımı biliyorsun.
Tabii.
Kent takımı yani.
Aynen öyle. Nereden nereye geldi City'de? Evet. Peki.
Serhat abiye de soralım. Abi senin favorin kim? Şey diyormuş, Milan.
Evet.
Ben favori olarak değil. Hani yani dördü de benim favorim değil. Benim favorim genelde Alman takımları oluyor. Adamlar varsa ben çok seviniyorum. Bilmiyorum. Böyle bir niye böyle bir şeyim var içimde ama belki eskiden 1970'lerde Hurubeşler, Rumeniger'ler seyretmiş olmaktan gelen bir şey. Eğer bir yerde bir Alman varsa otomatik olarak onları meylediyorum. 70... Böyle bir durumum var benim yani.
70'ler demişken o tarihlere mi rastlar bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. Mönchengladbach fırtınası o zamanlar mı esmişti?
Evet.
Değil
mi?
Almanya'da.
Ya şöyle bir şey var. Adamlar öyle enteresan oynuyorlardı ki adamları mahallede maç yaparken de ben şimdi Maradona'yım dersin, ben Pele'yim dersin filan. Adamlardan özeneceğimiz adam da yoktu. Çünkü o kadar matematik oynuyorlardı ki. Hani böyle bir of be ne çalım attı, bak aslanlar gibi geçti filan. Öyle bir şeye özenemiyorduk yani. Özendiğimiz adam mesela Rummenigge'ydi. Rummenigge orta sahada geriye yönelik oynayan bir adamdı mesela. Hı hı. Ama çok acayip bir adam. Gerçekten çok acayip. Breitner vardı filan mesela. Şimdi beni dinleyenler muhtemelen yaş ortalamamızı anlamıştır. ama şey yani çok acayip adamlardı. Ve şimdi o yüzden de Almanların olmadığı bir kupada ben çok takım tutamıyorum. Ama evet yani adet yerini bulsun, mutlaka bulacaktır da. Real Madrid derim ben yani.
Evet.
Evet, favori.
Real'in Real olduğu yerde her zaman favori ama ya.
Bir şekilde
nerede
oluyor.
Olursunuz?
Ya bir de şimdi ben performanslarına, başarılarına gölge düşürmek istemem ama Real Madrid'in de senelerden bu yana Avrupa'da bir defa en çok şampiyon olan takım ve belki de Avrupa'da 3 kulüp say desen herkes mutlaka birinci sıraya Real Madrid yazar, değil mi? Bunun da etkisi var mıdır yok mudur bilinmez ama biraz hakem kararlarına da o çalınan düdüklerde de İbre nedense hep daha fazla Real Madrid'e doğru dönüyor diye hissediyorum. Yani onun da etkisi var bence. Yani tamam bunu hani çamur atmayacağım ama yani bir hakem de bir gri pozisyon gördüğü an ya burada bir Real Madrid hazır, orada bir Eflatun beyazlı çocuk var. O herhalde yanlış yapmamıştır diye düşünüyorum, diye iç geçiriyordur belki. Ya böyle bir izlenim var bende nedense.
Hadi
bunu
bakalım.
Da anlatmak isterim. Peki o zaman biz kendi ligimize mi dönelim, ne yapalım, kendi iç gündemimize mi bakalım? Ya bir de dün şöyle bir de Serhat abi, dün yabancı oyuncu kuralından da bahsetmiştik. Çağlar söyledi o ayrıntıyı da, bugün gene yansıması sürüyor. 11 oyuncuya da hepsi birden sahada yer alabilecek. Bu iş 14'e kadar esnetilebilir ama burada bir şart koşulacak. O da hani 23 yaş altıysa bu futbolcu. Ama bunun da bir ayrıca bir yaptırım olacak. Bir fon oluşturulacakmış anladığımız kadarıyla. Bu altyapıya aktarılacak bu oluşturulan fon da Futbol Federasyonu bünyesinde. Buraya kulüplerin tıpkı NBA'deki o gelir vergisi gibi zorunlu bir şekilde o maaş skalasını aştığınızdan o NBA'de bir özel bir para vermeniz durumunda oradaki federasyona. Tabii ona benzer bir durum burada da söz konusu. Buraya para aktarılacak kulüpler tarafından gibi gözüküyor. Tabii bu cuma günü kulüpleri toplantıya çağırdı federasyon. Cuma gününden sonra iş daha bir netleşecek, daha bir berraklaşacak diyelim. Umarız Türk futbolu için hayırlısı olur.
NBA ile kıyaslanması şöyle çok saçma. NBA'de mesela bir adam yetiştirme mevhumu diye bir şey yok. Evet. Alttan adamlar böyle canavar gibi gelip kapıya diziliyorlar ki oraya girebilmek için.
Evet.
Bizde böyle bir düzen yok yani. Hani yetiştirme şey yok. Mesela biz bu paraları toplayıp evet ya biz çok yabancı oynattık. Hadi bu paraları toplayalım da şu size verelim. Siz de alın bu parayla adam yetiştirin diyebileceğimiz bir mekanizma var mı? Yani bize kulüpler yok, kendileri adam yetiştiremiyorlar. Devlete mi adam yetiştirtecekler? Çok zor yani.
Vallahi
çok
zor. Şöyle söyleyeyim bir de laf lafı açıyor aklıma geldi. Dün maçı izlerken de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde şimdi iki maç da güzel oldu. Evet. Ama bu yarı final maçına kadar ben Şampiyonlar Ligi'nde harika muhteşem bir maç oynandı diye hatırlamıyorum. Yani şuna getireceğim lafı. Avrupa Süper Ligi diye bir proje vardı. Evet. Bu proje kapandı gibi bir durum var. Yeniden canlandırırlar mı bilemiyorum ama futbol severlerin büyük bir kısmı karşı çıkmıştı. Yani bu futbolu öldürür, işin doğasına aykırıdır, şudur budur diye. Ama gel gelelim bu dev takımların çarpışmasından daha çok haz alınılıyor. Bence bana kalırsa benim düşüncem bu. Şimdi NBA'de de bakıyorsunuz 29-30 takım var. Amerika'da ya koskoca işte 50-51 devletin, eyaletin bir araya gelerek oluşturduğu bir federasyon. Ve sadece 30 takımdan bahsediyoruz. Ha geri hiç mi takım yok? Tabii ki de var ama geri kalan takımlar da kolej basketboluna, kolej sporlarının takımları. Yani onlara sanki şöyle bir görev atfedilmiş. Sen oyuncu yetiştir kardeşim. Büyük takımlar da başka şekilde işi götürecek. Yani acaba Avrupa'da bizim ülkemizde böyle bir sistem yapılabilir mi? Bilemiyorum ama baktığım vakit beni böyle bir düşünce aldı götürdü. Bilmem katılır mısınız? Yani bu Avrupa Süper Ligi iyi olmaz mı sizce? Öyle sorayım.
Olmaz.
Olmaz mı? Gene de olmaz diyorsunuz. Peki. Serhat abi sence?
Ya bence şöyle bir şey var. Şimdi futbolun bir kendi doğası var ve siz yapma büyük takımlar yaratamıyorsunuz. Büyük takımları aldığınız zaman bile çok başarılı olamıyorsunuz. Hani o ayrı demin az önce konuştuğumuz konu. Ama yani elinizle böyle bir lig yaratıp o ligi bilmem ne yapamazsınız. Yani mesela eğer siz bir Avrupa Süper Ligi yaratacaksınız o kendi arasında kapalı bir Avrupa Süper Ligi olur. Dersiniz ki abi Bayern'i aldım, Real'i aldım, bilmem neyi aldım ama kendi aralarında oynar ve kendi aralarında gülüp eğlenirler. Aralarında şey olur mu, rekabet olur mu ve halk o rekabete kavuşur mu, karışır mı bilmiyorum. Yani şimdi mesela şöyle düşünün, bu sene Türkiye'de lig kupasını almak mı? Yani ligi kazanmak mı? Yoksa işte ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak mı? Ya bunun açıklaması çok net. İnsanlar hayır işte ne yaparsanız yapın ligdeki başarı ya da başarısızlığı daha çok şey yapıyorlar. Neden? Çünkü orada daha çok sahipleniyorlar. Şimdi Avrupa Ligi'nin sahiplenilmesi için şimdi mesela diyelim ki Türkiye'den Galatasaray'ı aldınız Avrupa Ligi'ne.
Evet.
Ha ne olacak şimdi Galatasaraylılar sahiplenecek Fenerbahçeliler de falan mı yapacak? Hayır ya yani bir ortalık karma karışık toz duman olacak. Ha mesela şeyde bunu yaptılar basketbolda yaptılar mesela. Basketbolda nasıl yaptılar? Baştan baktılar işte ne kadar kimin daha çok adamı varsa kim daha çok seyirci getirebiliyorsa ama o baskette öyle zaten basketin dar ve küçük bir dünyası var. Ya düşünün ki Türkiye'den bir takım bile 20 milyon euroluk bir yatırımla oraya en tepeye oynayabildi. 30 milyon euroluk yatırımla işte ne bileyim 2 kere o kupayı aldı, 3 kere o kupayı aldık biz Türkiye olarak. Ya onu demek istiyor ama futbolda bu imkan ve ihtimal yok yani buna. Bunu yapmaya da imkan ve ihtimal yok. Her sene bir tane misafir takım alarak da o lig gitmez yani.
Hı hı. Peki, bizim görüşlerimiz böyleydi o zaman ekip olarak diyelim ve geçelim bir başka başla. Var mı böyle istatistik veriler elinizde? Döneyim
evet,
içinize de.
Evet. Transferlere baktım da bu sene hangi takım kaç transfer oynatmış, yeni transfer oynatmış datasına baktım. Hı-hı. Sizce bu sene en fazla yeni transfer oynatan takım hangi takım?
En fazla yeni transfer oynatan Fenerbahçe olabilir mi?
Hayır. Değil. Fenerbahçe kaçıncı biliyor musunuz? Hı-hı. Fenerbahçe alttan beşinci falan yani.
Oo, öyle bayağı söyleyeyim. Gerilerdeymiş.
Evet. Bu sene en fazla yeni transfer oynatan takım MK Ankara Gücü 27 yeni transferle çıkmışlar.
Ankara Gücü 27. Peki listenin geri kalanını da alalım.
İkinci sırada Kasımpaşa var 25. Evet. Üçüncü sırada Beşiktaş var 22. Dördüncü sırada Galatasaray 22. Beşinci sırada Karagümrük 21. İstanbul Başakşehir 20, Giresun 19, Adana Demirspor 18 diye gidiyor. Hı hı. Ya bizde en az peki transfer oynatan takım hangi takım?
Kim yeni olabilir? Transfer oynatan
takım. Mantıklı mı? Güzel, süpersin. Aynen,
o da özel durumundan ötürü.
Tabii. Özel durumundan ötürü 4 yeni transferle oynamış. Onun bir üstünde Sivas var 11, bir üstünde Gaziantep var 12. Burada şey enteresan geldi bana. Yeni transferlerin gole katkısı.
Evet.
Böyle bir şey çıkartmışlar. Yeni transferlerin gole katkısında Beşiktaş birinci sırada 52 golle. Toplam gollerin %78.8'ini yeni transferler atmış Beşiktaş'ta.
Peki.
İkinci sırada tabii ki Galatasaray var 41 ile. Onlarda da payı %56.9. Hı hı. Üçüncü sırada Adana Demirspor var 37 golle, gollerin %56.1'i. Ama
abi toplam bir daha gol alabilir miyim Adana Demirspor'u bir daha lütfen?
Adana Demirspor 37 gol atmış, hı hı, ve toplam gollerin %56.1'ine sahip.
Peki.
Ama bütün zamanlarda bütün ligde en fazla gole sahip pay olarak gole sahip olan takımdan hangi takım? Ankara Gücü. Neden? Çünkü zaten gollerin çok az ve olan golleri de yabancılar atmış. %81.1 yeni oyuncuların, yeni transferlerin golleri var orada. Bana çok enteresan geldi bu istatistikler. Yani doğru para harcamak, yanlış para harcamak, para harcayıp harcamamak biraz burada göze çarpıyor. Evet. Bir de şöyle bir şeye baktım. Kiralık oyunculara baktım mesela bütün liglerde, yani Avrupa ve Türkiye'de dahil olmak üzere bütün liglerde kiralık oyuncular en fazla dikkat çeken, en fazla şeyi olan kiralık oyuncular. Hı hı. Bu senin en dikkat çeken kiralık oyuncusu Manchester'dan Bayern'e giden João Cancelo.
Cancelo.
En çok dikkat çeken şey o mu?
Cancelo
evet,
değil mi?
Cancelo. Evet. Sağ bek olarak girmiş. İkinci sırada ya piyasa değeri 70 milyon euroymuş. Yani 70 milyon euroluk bir oyun, ya en fazla piyasa değerli futbolcu olarak onun transferi, kiralık transferi göze çarpıyor. Hı hı. İkinci kiralık, en pahalı kiralık 50 milyon euroluk transferiyle Joao Felix. Hı hı. Madrid'den Chelsea'ye. Kiralık ücreti bu arada 11 milyon euro. Hani adam 50 milyon piyasa değeri var, 11 milyon euroya kiralıyorsunuz.
Evet.
Üçüncü sırada 35 milyon piyasa değerli Arnaut Danjuma var. Bir yere yerden Tottenham'a geçmiş. Dördüncü sırada Gonçalo Guedes var. Wolverhampton'dan Benfica'ya geçmiş. Ve beşinci sıra, en sonunu söyleyeyim, Pedro Porro var. Sağ bek, Sporting'den Tottenham'a geçmiş yine. İngiliz takımları kiralık paraları böyle yatırmışlar yani, çat çat çat vermişler.
Sahipleri de bayağı bir varlıklı kişiler, beyefendiler olunca rahatlar bu konuda.
Evet yani bu arada onlar büyük paraları kiralıyorlar, sonra küçük paraları Beşiktaş'a kiralıyorlar o oyuncuları. O da enteresan geliyor bana.
Ya bu arada Beşiktaş demişken Valerian İsmail için de hayırlı olsun.
Nereye gitti?
Championship ekiplerinden Watford mıydı? Wolverhampton'a gitti. Hayırlısı olsun kendisi için.
Evet. Onun oradaki üçüncü transferi bu arada. Yani Premier Lig'e üçüncü transferi.
Evet.
Hani oraya alışık bir adam. Yani Türkiye'de verdiği ışıkla oradaki ışık arasında nasıl bir farklılık var? Onu tam bilemiyorum. Yani ben Beşiktaş'taki maçlarını seyretsem almazdım onu. Ama belki hani bizim bilmediğimiz ve bizim göremeyeceğimiz başka şeyler vardır.
Belki de, belki de. Ya ben bu o konuda biraz farklı düşünüyorum senden. Yani artık hangi sebeptendir bilinmez ama İsmail'in ilk gelişiyle yeni sezonun ilk başlangıç döneminde aslında biraz yapacakları vardı ama adamcağız çabuk mu koyuverdi gitti veya rahat mı bırakılmadı camia tarafından, yönetim tarafından bilinmez veya o bir grup oyuncu tarafından kendi istediği performansını yansıtamadığını düşünüyorum.
Ben de aynı fikirdeyim.
Yani çünkü çok büyük umutlarla da geldi Beşiktaş'a ve bir geçmişi de vardı ama iyi ama kötü. Futbolculuğundan biz daha iyi tanıyoruz onu. Ama işte bakalım İngiltere onun için iyi bir yer, iyi bir ev olacak mı görelim yeniden.
Vallahi bu oynattığı kaos futbolunu İngiltere'de oynatırsa 3. haftayı 5. haftayı göremez öyle söyleyeyim.
Peki. Hani
bu takım Wolverhampton'da olsa, üst sıralardaki takımlar da olsa Beşiktaş'ı oynatmaya çalıştığı kaos futbolu ki o şöyle bir şey, topu ileriye vuralım ondan sonra ileride hızlı koşan adam mesela Enkudu topu kapsın bir şeyler yapmaya çalışsın, öyle bir futbol yok ya, gerçekten yok yani.
Onda.
Hani orta saha oyun kurmak yapa. Ya o yüzden de takımı o kadar aciz durumda bırakıyordu ki hatırlarsınız Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta 3-0 önde olmasına rağmen kalenin önüne baraj kurdu filan.
Evet. Peki.
Bunları yaşadı yani.
Fenerbahçe için şöyle bir haber ilgimi çekti. Hürriyet gazetesinde yazılmış. Fenerbahçe'nin kabusu 60. 75. dakikalar arası diye. Giresun deplasmanında 20. dakikada Batshuayi'nin penaltısıyla öne geçip 68'de Bayiç'e engel olamayan Fenerbahçe bu sezon 11. kez aynı tabloyla karşı karşıya kaldı. Öyle ki takımın yediği 38 golün 12'si 60 ve 75. dakikalar arasında geldi ve Kanarya bu karşılaşmalarda tam 18 puan kaybetti. Böyle ama yine geçen programlarda bahsetmiştim.
Sebebini yazmışlar mı Ata?
Sebebi yani şöyle, tabii sebebi bireysel hatalar öne çıktı deniliyor Serhat abi. Kayıplarda öne çıkan diğer bir unsur bazı oyuncuların yaptığı kritik hatalar. Bu kritik viraja girdikten sonra pahalıya patlayan puan kayıpları Dünya Kupası öncesinde evinde oynadığı Giresun maçıyla başladı Fenerbahçe'nin. Pedro'nun takımını 10 kişi bırakması, ardından Serdar Aziz'in iki büyük hatasıyla rakibine İstanbul'da 2-1 yenilerek can yakan bireysel hatalar zincire start aldı. Dünya Kupası dönüşünde Trabzon'da oynanan maçta Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve 2-0 kaybedilen bu maçta Sarı Lacivertliler liderlik koltuğundan indi denilmiş. Şimdi bireysel hatalar olduğu kadar bireyselden kaynaklı çok fazla başarı da var Fenerbahçe'nin. Zaten o 2-1 aldığı maçlarda bunu görebiliriz rahatlıkla.
Evet.
Böyle bir şey var.
Burada şunu eklemek istiyorum. Hani demiş ya bireysel hatalar diye. %100 katılıyorum. Jesus'a dair şunu eklemek istiyorum. Mesela bireysel hata yapan oyunculara yeterli düzeyde uyarı yapabiliyor mu sizce? Yani mesela Altay çok bireysel hata yaptı değil mi bu sezon? Yani normal Altay potansiyelinin yapmaması gereken hatalar yaptı. İrfan Can Eğribayat'ı Altay sakatlanana kadar gördünüz mü sahada?
Hayır.
Mesela Samet Akaydın. Çocuk Adana Demirspor'da sırıtmadı. Çok güzel bir performans verdi. Fenerbahçe'de bariz hata yapıyor. Mesela niye Serdar Aziz'i göremiyoruz biz sahada? İşte Zayt sonradan oyuna girdiği maçlarda bireysel özellikleriyle maç kazandıran bir oyuncu. Zayt'sı biz niye 11'de göremiyoruz mesela? Arda Güler niye bu kadar toplum bas bas bağırdıktan sonra 11'e monte edildi? Sözleşmesindeki özel madde kamuoyuna duyurulduktan sonra bu kadar yapıldı. İşte bakıyorsunuz birçok noktada soru işareti var Jesus'la alakalı. Ve Jesus'a dair şöyle bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa da iyi devam etmemeli Jesus'la.
Zaten eminim Başkan Ali Koç ve yönetimin de dikkatini çekmiştir. Yani şampiyon olsa bile bu hocayla nereye kadar? Yani kalitesinden, bilgisinden, geçmişinden zerre kuşkumuz yok. Zaten Kasım ayına kadar o kaliteyi bize fazla fazla hissettirdi. Fersah fersah. Büyük hoca olduğunu biliyoruz ama bir şekilde bir uyumsuzluk var. Adaptasyon sorunu mu var veya başka sebepler mi var? Maddi manevi bilmiyoruz ama olmadı.
Bence köşeli bir teknik adam. Kendi fikirlerinden başka fikri doğru kabul edemeyen, kolay kolay geçemeyen kendi fikirlerinden. Bazen saplantı düzeyinde kalabilen o fikirde birisi. Vincenzo Montella sesleri şimdi Fenerbahçe'de var. Adana Demirspor'un hocası. Evet. Onu getirmek istediği iddia ediliyor Fenerbahçe'nin. İşte bütün gazetelerde, internet sitelerinde Montella ismi Fenerbahçe adına yazıyor. Montella ile de aynı zamanda Olympiakos'ta ilgileniyormuş bu arada. Onların da bir ilgisi varmış Montella'ya. Bakalım nasıl bir kariyer planlaması çizecek o da kendine.
Evet. Bu arada
bizim Maç ve Fanatik gazetesi istedikten sonra Montella'nın kendi kariyer planı falan çok fark etmiyor biliyorsunuz. Yani tabii. Onlar o kariyer planı çizdikten sonra onların çok söz hakkı yok. Futbolcuların olsun, şeylerin olsun filan. Böyle bir dünya var çünkü.
Bu arada Çağdaş Atan, Kayserispor'un hocası hala gündemde yer almaya devam ediyor. Kayserispor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç gelecek sezon na dair bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Çağdaş Atan için İstanbul'dan tekliflerin olduğunu söylüyor. Acaba
Kasımpaşa gibi mi?
Kasımpaşa gibi mi yoksa daha büyük mü düşünmemiz lazım? Fenerbahçe falan olabilir mi ki? Bilmiyorum. Ama yani İstanbul kulüplerinin kendisi hakkında ilgisi olduğunu zikretmiş.
Yani hala biraz erken olduğunu düşünüyorum Çağdaş Atan için bu arada. Biraz daha bence zamanı var.
Daha bir pişmeni diyorsun.
Evet, biraz daha Anadolu'da ufak tefek şeyler yapınca mesela Okan Buruk Akhisar'da Türkiye Kupası'nı aldı. İşte Başakşehir'e geldi, şampiyonluk yaşadı falan. Sonra Galatasaray'a geldi ya. Hani bunu eminim kendisi tercih etmemiştir. Hayat ona bunu sundu. Ama bence Çağdaş Atan için Fenerbahçe çok büyük bir sıçrama olur. Yani haksızlık olur Çağdaş Atan'a.
Yani biraz da vakit var gibi, evet.
O problem Erol Bulut'ta da yaşandı bence.
Ya bir de o var değil
mi? O da kendini daha çok ispat etmeliydi.
Aynen öyle. Bakalım o ne olacak? Volkan Demirel geri dönecek mi? Çağdaş Atan'ın durumu? Bir sürü bilinmezlik var yeni sezon için. Peki buradan var mı başka bahsetmek istedikleriniz?
Ben yine transferden gitmek istiyorum izninizle. Böyle birkaç transfer ismi ve paraları çıkarttım. Tamam. Şu anda doğru transfer olup olmadığını sizlere danışmak istiyorum. Ne dersiniz diye.
Tamamdır.
Trabzonspor'la başlayalım isterseniz. Eren Elmalı'nın 3.6 milyon euro transfer bedeline, bonservise transfer edildiği dünyada Kasımpaşa'dan. Sizce bu doğru bir transfer miydi? 21 yaşında sol bek Eren Elmalı.
Performansıyla ben beni halı sahaya çağırmam cuma akşamdır.
Yani ağır girdin.
Ciddi söylüyorum. Eren'den çok umutluydum bu arada.
Öyle.
Trabzonspor sol bek problemini işte çözdü diyordum. Trondsenlerle falan oynuyordu Trabzon biliyorsunuz. Ama hakikaten çok kötü yani.
Yani sen böyle önüne fırsat gelmiş. Aha. Bunu değerlendiremeyeceksen neyi değerlendireceksin değil mi yani?
Ve şöyle olmadı. Bir durum söz konusu. Hani genç bir oyuncu ya. Hani hiçbir şey yapamıyorsa, ayağı teknik değildir, işte isabetli pas veremez şudur. Ama şey beklersin. Koşar ya, genç koşar.
Evet.
Yani. Hani yeteneksizliğini şeyle kapatabilir bir oyuncu. Çok koşarak. Galatasaray'da ve Rize'de oynayan bir Victoria vardı.
Kondisyonuyla belki, evet.
Victoria'yı hatırlarsanız şey, çok koşardı. Aşırı koşan bir oyuncuydu yani. Şimdi olsa muhtemelen şimdiki 12-13 kilometre falan koşuyordur şimdiki verilerle.
Evet.
Öyle kapatıyordu. Aynı mevkinin oyuncusuydu. Direkt aklıma o geldi o yüzden. Şimdi Eren Elmalı, vallahi ben 3.6 milyon euro günah yani.
Başka Serhat abi?
Büyük para. Sonra Umut Bozok 2 milyon euro. Lorient'den transfer olan Trabzon'a futbolcu.
Umut Bozok da en son 2 gol mü atmıştı değil mi lig maçında?
Son sezonun gol kralı. Şimdi öyle değerlendirdiğin zaman normal bir meblağ gibi ama bu sene Trabzonspor çok kötü olduğu için.
Evet, o da yani bir performans kaybı. Yani,
Trabzon 2 gol attı. Trabzon'da bu hafta 2 gol attı ama Trabzon 10. dakikadan itibaren rakibine 10 kişilik rakibine karşı oynadı. Bilal yani ve goller de böyle müthiş organize ve müthiş goller değildi. Çoğunluğu biraz doldur boşalt hobarak gubarak gollerdi yani.
Evet.
Öyle bakmak lazım bence. Öyle bakınca çok içinden çıkamıyorum. Samet Akaydın 3.7 milyon euro. Zor soru değil mi?
Yani evet, biraz yanıtı zor oldu. Yani ne desem ki Samet için bilemedim. Ama hani
futbolcu ama o iyiliğinin bence şeydi. Yani ben size böyle bir orta yapmak için söyleyeyim. İyi futbolcu ama yani devamlılığı olan ve bu devamlılığı sırtında taşıyan bir futbolcu değil mesela. Bence.
Yani oynadığı takım Fenerbahçe. Yani sinir stresin o kadar bir yoğun olarak yaşandığı bir kulüp camia ki yani çok fazla ona da bir haksızlık edemiyorum Samet'e de. Öyle söyleyeyim, öyle toparlayayım.
Peki Emre Mor 2 milyon euro.
yani Emre Mor yok ya. Ben Çağlar demin sert bir eleştiri yaptı. Aynı şekilde ben Emre için söylerim onu.
İki çok. İki çok.
Yani çok, iki çok.
Anladım, anladım. Peki yani. Beşiktaş'a geçeyim. Beşiktaş'ta Tayyip Taylan Sarıç. 1,5 milyon euro.
Olur, o olur bak. O olur. Ondan bir tane de ben alayım. Ondan der gibi oldu biraz.
Ya o sakatlanmasa belki biz onun hakkında daha başka şeyler konuşuyor olacaktık. Yani çünkü tam böyle istim almışken sakatlandı çocuğum. Yazık yani. Allah evet. Hemen şifa versin inşallah. Ama enteresan bir futbolcu olacak gibi geliyor. Bence Samet'in 3 aldığı yerde Talha bence
tabii, hayli gayet hayli. Güzel. Hayli hayli alır yani 3'ü. Doğru diyorsun. Evet.
Yani 1,5 milyon ki yani aradaki fark. Ama mesela Beşiktaş'ın şöyle bir şeyi var. Mesela Emre Can Uzunhan'ı aldı 2 milyon euroya İstanbulspor'da. Ve ya oynadı ya oynamadı yani. Ben adamın yüzünü hatırlamıyorum.
Abi şu var, bilmiyorum sırası gelir mi? Osterwold'e 7 milyon alınmadı mı? Öyle bir
i̇şte
şey.
İşte evet.
Öyle yani, düşün evet. Yani. Ve şu an Fenerbahçeli taraftarlar feci şekilde sinirli bu transfere.
Bir dakika, Osterwold'e bakayım gerçekten de. Evet, 6 milyon euroymuş.
6 mıymış ha?
Çok yazık.
Bu arada yani. Piyasa değeri 3,5 milyonken biz onu 6 milyon euroya almışız.
İlginç.
Hani genelde tersi oluyor. Piyasa değerinin altına alıyor yani, bonservis.
Gittiniz İtalya'nın 2. liginden Serie B'de Parma'da oynuyor.
Evet.
Sırf işte Milan istiyormuş diye. Hı-hı. Milan bir kancayı takmış diye alındı. Yani ne görüldü de ne beklenildi de alındı, ben anlayamıyorum. Aldınız, niye bu kadar çok şans vermediniz? Kulübede unuttunuz, onu da anlayamıyorum. Bir tuhaf transferdi.
Yani sokağa atılan para gibi ya. Evet. Çok yazık.
Ya bu kadar çok mu bolluk bereket var kulüplerimize takılır?
6 milyon
hepsi
euro.
Hepsi de borçtan geçilmiyor yani.
Osterwold'e öyle mi?
Evet.
Hakikaten akıl evet. Alır gibi değil.
Evet, evet.
Peki.
Evet. Peki, enteresan. Şimdi Galatasaray'a geçeyim. Galatasaray'da şöyle bir şey var ama bana çok mantıklı gelmedi. Bilmiyorum, datalar yanlış mı değil mi? Yusuf Demir 6 milyon euro gözüküyor. 6 satın, milyon euro ödenmiş.
Piyasa değeri mi?
Satın alma opsiyonu hayır, olabilir abi, kiralık.
Ha,
ha evet doğru, bu arada Yusuf Demir'in bonservisini 6 milyon euroya aldı Galatasaray.
Ha.
Aldı mı yani?
Aldı aldı.
Galiba evet. O da düşünülmüyor herhalde yine sezonda. Galiba duydum yani. Değil. Yani yazık.
Abi çok büyük para değil mi?
Çok büyük para.
Ama şimdi yani kumaşı iyi olmasa Barcelona gibi bir kulüple anılmaz.
O
yani
yüzden
o haneye gelmiş işte yani evet. O yüzden.
Bakalım. Ama kumaşı iyi olsa da bir Galatasaray'da 2 maç oynar mı abi? Kazımcan oynuyor yani, hani o da 19 yaşında, o da 19 evet. Yaşında.
Katılıyorum.
Bu Kazım Karataş'ın bonservis bedeli 1,14 milyon euroymuş.
Hmm.
Hani anası helal hoş olsun bence o para yani ona.
Evet. Önümüzdeki sene
bu arada Abdülkerim Bardakçı 2,8 milyon euro. Buna ne diyorsunuz?
İşte ona çok eleştiri vardı. Hı-hı. Bu parayı eder mi Galatasaray gibi bir yerde oynar mı diye. Paşalar gibi oynuyor.
Vallahi oynuyor. Marcao'yu da hiç aratmıyor Galatasaray.
Hiç aratmıyor hiç. Hı-hı. Yani bazı taraftarlar acaba mı diyordu ama ben onu geçtiğini düşünüyorum.
Sezon
yani.
Başı bana çok gelmişti ama şimdi hı-hı. Çok düşük tabii. Kaldı performansına göre.
Yani düşüp de ayağa kalkması ayrı hı-hı. Bir değerli benim için.
Benim
yani,
için de.
Tamam bir grafik şey olabilir. Bir standardı vardır, çizgisi vardır. Ondan sapmaz ama düşüp de ayağa kalkması daha bir takdire şayan oldu. Başka abi var mı?
O zaman şimdi günün en zor sorusu geliyor. Hı. Bence günün en zor sorusu. Nicolò Zaniolo 15 milyon euro.
15 milyon euro.
Evet.
Abi yok, o fazla oldu. Yani şöyle, sakatlık sonrası o kadar olmaz gibi geliyor. O kadar olmaz gibi geliyor.
Yok, şu anda verilen bonservis ücreti 15 milyon hı-hı. Euro. Ve Zaniolo'ya bu verilen para sizce doğru mudur? Siz yönetici olsaydınız verebilir miydiniz, verir miydiniz? Soru bu.
Hı-hı. Ya burada tabii başka bir durum söz konusu ya. Hani o durumdan dolayı verilebilir bence Zaniolo için.
Hemen verebilecek. Hemen 30 milyona başkasına vereceğiz şeyi değil mi?
Bakacaksın. Evet, evet, evet. İşte Milan'a satmak gibi 25 milyon euroya. Hani 10 milyon o... aracılıktan para almak gibi ekstra. Öyle
peki
bir
Milan
oldu.
Neden bunu 20'ye kendi almadı da 30'a Galatasaray'dan alacak? Bunu tam çözemiyorum ben.
Ya onu gerçekten ben de yani o İtalya Futbol Federasyonu'nun bir kendi içinde kararı mıdır, şöyle midir böyle? Onu ben de bilmiyorum abi. Detayını bilmiyorum.
Hani rakip satamazsın şeyi mi vardı acaba?
Yok zannetmiyorum. İtalyan takımlarında da çok fazla olur işte Inter'den Milan'a gidiş, Milan'dan Juventus'a gidiş vesaire. çok fazla olur da burada niye böyle bir durum söz konusu bilmiyorum. Zaniolo uzun süredir oynamıyor da bir yerde gitsin oynasın mı, pişsin mi gibi
yani bir yerde yeniden bir vitrine çıksın istenildi anlaşılan.
Ama bir yerde daha fazla oynasın diye 15 milyon euro fazla verilir mi ya?
Ama şimdi yani İtalya'nın önemli göz bebeklerinden biri yani Zaniolo. Tamam ağır bir sakatlık geçirdi, şu oldu bu oldu ama hala kendisine dair önemli beklentiler var. O yüzden bir nebze yani haklı bulunabilir bu meblağ.
Ya Galatasaray'ın aldığı bir risk gibi geliyor bana. İnşallah o risk doğru şey yapar, doğru şekilde yönetilir ve üstesinden gelir. Ya bana en enteresan soru geldi, o yüzden size onu sordum. Hı hı. Hani şeydi, çünkü kafamda tam oturtamıyorum onu. 15 milyon euro doğru mu yanlış mı, nedir ne değildir tam oturtamıyorum kafamda yani.
Doğru doğru.
Peki buradan
buradan da son olarak şunu sormak istiyorum size. Yani mesela demin şeyde konuşurken televizyon seyrederken kış transferlerini sayıyorlardı. Hı-hı. Hani kışın ne oldu, hangi kışın hangi takıma hangi oyuncular geldi diye. Bana gelen Beşiktaş'ın kış transferlerini mükemmel yönettiği şeklinde bir his geldi bana. Niçin diyeceksiniz? Hemen kış transferlerini sayayım izninizle.
Evet.
Hacı Ahmet Ümit, Ömer Koli, Onur Bulut, Abubakar ve Maxim.
Hı hı.
Yani Maxim'i saymazsak ötekileri bayağı enteresan ve nokta atış ve şu anda takımın hani bugüne gelmesini sağlayan transferler gibi geldi bana. Yani en şey transferler onlar gibi geldi. Ne dersiniz?
Yani ona da bir bakmak lazım. Bir bakmak lazım. Kuşkular var. Şimdi şöyle Serhat abi, istersen yavaştan başka elinde özel dosya yoksa bir gelecek haftanın programına da bir bakalım. Hızlıca bir geçelim, tamam. Ona da. Yavaştan çünkü kapayacağız. Bu hafta sonu maçlar yok dedik. Salı günü Demir Grup Sivas Spor, Kasımpaşa, İstanbul Spor, Galatasaray ve Corendon Alanya Spor, Arabam.com Konya Spor maçı var. Çarşamba günü ise Başakşehir, Ümraniye Spor, Ankara Gücü, Antalya Spor ve Karagümrük, Adana Demir Spor maçı var. Ve Perşembe günü 34. hafta kapanacak dev bir maç Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Bu 34. haftayı Kayseri Spor bay geçecek. Beşiktaş'ta Giresunspor'sa rakipleri Gaziantep ve Hatay Spor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek. Şöyle kısaca bir tahminler. Fenerbahçe Trabzon ne olur?
Fenerbahçe alacakmış gibi geliyor bana.
Hı hı. Sence Serhat Fenerbahçe
ikinin üstünde farklı alır diye Çağlar'ı bir tık üstüne çıkmak istedim.
Bayağı bir rahat rahat alır diyorsun. Peki.
Üst alır diyorum.
O zaman Beşiktaş'ın maçı yok. İstanbulspor Galatasaray ne olur?
Galatasaray olur.
Yani bir Fener'e taktığı çelmenin bir benzerini de Galatasaray'a takabilir mi acaba?
Kasımpaşa stadında oynanacak bu arada maç. O belli
kesinleşmiş
oldu. Kesinleşti. Ha. Kasımpaşa stadında, Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak maç.
Tamam.
Galatasaray ben zorlanacağını düşünmüyorum.
Hı-hı.
Yani bu maç zor maçı olmayacaktır Galatasaray için zannetmiyorum yani. Belki son hafta maçı falan bile zorlanabilir ama hani bu maç değil yani. Bu maç zorlanma maçı olmayacak.
Evet. Peki. Şimdi tabii bu arada Giresun sporlularda bir beklenti varmış. Bak biz Fenerbahçe'ye puan kaybettirdik. Hadi Galatasaray sıra sende diye. Çünkü onlar da İstanbul Spor'la çekişiyorlar. Böyle ilginç, enteresan bir rekabet var. Peki. O zaman yavaştan kapayalım programımızı. Evet. Bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar olsun. Önümüzde seçim var. Yeni bir Türkiye olur mu olmaz mı bilmiyoruz. İktidar el değiştirir mi değiştirmez mi bilmiyoruz ama ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Evet.
Veri Maç programında bu duygu ve düşüncelerle bitirelim. Ve sevgili dinleyiciler, veda vakti geldi Veri Maç'ta. Ancak şu hatırlatmayı da yapalım. Biz programı kapatıyor muyuz bu arada? Kapatalım. Peki programdan sonra yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Sadece gol atmak gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.